Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 23 İsven 1402, Hicri Gameri 2 Ramazan 1445 ve Miladi Takvimli 13 Mart 2024 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenin ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Allah'a Yakarışlar, Ceşhü Zulüm Terör Örgütü ve Hidayet Hadisi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi, Allah'ın inayeti ve lütfuyla direnişin Siyonistleri ağır şekilde cezalandıracağını söyledi. Galiban parlamentolar arasındaki istişareler İslam ülkelerinin istikrar ve güvenliğine yardımcı oluyor dedi. Emir Abdullahiyan İslam ülkeleri Dışişleri Bakanlığı'nı Ramazan ayı münasebetiyle tebrik etti. Emir Abdullahiyan Pakistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Darı'ya tebrik mesajı yolladı. Ve İran ve Irak Dışişleri Bakanları Gazze'deki soykırımın durdurulmasına vurgu yaptılar. Şimdi haberler. İslam İnkılabı rehberi, Allah'ın inayeti ve lütfuyla direnişin Siyonistleri ağır şekilde cezalandıracağını belirtti. Mübarek Ramazan ayının ilk gününde İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamini'nin huzurunda dün öğleden sonra Kur'an-ı Kerim ile üns mahfili düzenlendi. İslam İnkılabı rehberi Kur'an okumayı kutsal bir sanat şeklinde nitelendirerek şunları vurguladı. Bu çok kıymetli işin asıl amacı Kur'an'ın anlam ve mesajını insanlara ve topluma aktarmak, Kur'an'da düşünmeye zemin oluşturmak olmalıdır. Ülkedeki doğru ve iyi okumuş genç karilerin sayısının fazlalığından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayetullah Hamene'yi genç kari sayısının artmasını İslam İnkılabı'nın en büyük nimetlerinden biri olarak değerlendirdi ve şunları kaydetti. Kur'an-ı Kerim ilahi bir sanattır ve Kur'an karisinin en önemli görevi çeşitli konulardaki manaları ve Kur'an'ın resimlerini dinleyenlerin zihinlerine aktarmaktır. Dolayısıyla Kur'an ilahi karileri elçilerin örnekleridir ve onlar da ilahi elçinin şartlarına uyum sağlamalıdırlar. Kur'an karilerine bazı özel tavsiyelerin yanı sıra camilerde ve evlerde Kur'ani toplantıların genişletilmesi ve çoğaltılması gerektiğine vurgu yapan İslam İnkılabı rehberi ayrıca şunları kaydetti. toplumdaki din eğitimi düzeyini yükseltilmesi için Kur'an toplantılarında Kur'an'ın tercüme ve tefsir edilmesine özellikle dikkat edilmelidir. Gazze'den görüntülerin yayınlanmasına ve Gazze'li gençlerin Kur'an okumasına dikkat çeken İslam İnkılabı rehberi, bugün Gazze'de tanık olduğumuz tahammül zirvesi Kur'an'ı anlama ve yaşamanın sonucudur ifadesine yer verdi. Ayetullah Hamenei Gazze'deki durumu iki boyuttan zirvede olduğunu tanımlayarak şunları kaydetti. Bugün Gazze'de bir yandan suçun, vahşetin ve zulmün doruklarına, diğer yandan ayakta kalmanın ve direnişin doruğuna çıktığına tanık olmaktayız. Gazze'de çocukları ve bebekleri açlık ve susuzluktan öldürmek gibi benzeri görülmemiş cinayetleri Batı medeniyetinin yüz karası olarak nitelendiren İslam İnkılabı rehberi, Siyonistlerin Amerika'dan ve Batı'dan her türlü silah ve yardıma sahip olmasına rağmen Gazze halkının eşsiz sabrı ve direniş mücahitlerinin duruşu sayesinde düşman hiçbir yanlış yapamadı ve direnişin yetenekleri ve kabiliyetlerinin yaklaşık %90'ı saklıdır ifadesini yer verdi. İslam İnkılabı rehberi ayrıca şu hatırlatmada bulundu. Allah'ın inayeti ve lütfuyla direniş Siyonistleri ağır bir şekilde cezalandıracaktır. İslam İnkılabı rehberi Gazze halkına yardım etmenin İslam dünyasının dini bir görevi olduğunu belirterek şunları kaydetti. Siyonist düşmana yapılacak her türlü yardım kesinlikle haramdır ve gerçek bir suçtur. Ne yazık ki bazı hükümetler ve İslam ülkeleri bunu yapmaktadır. Ama bir gün pişman olacaklar ve Allah'ın izniyle bu ihanetin cezasını çekecekler. Bu merasimde başta çocuk ve gençler olmak üzere Gazze halkının direnişini ve Kur'an'a bağlılıklarını gösteren görüntüler yayınlandı. Kur'an-ı Kerim ile üns mahfili her yıl Ramazan ayının ilk gününde İslam İnkılabı rehberinin katılımıyla düzenleniyor. İran İslami Şura Meclisi Başkanı mübarek Ramazan ayının başlaması münasebetiyle meslektaşlarına gönderdiği mesajda parlamentolar arasında istişarelerin Gazze'deki Siyonist cinayetlerini durdurmasında önemli rol oynayacaklarını kaydetti. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Muhammed Bakır Galibaf dün bir mesajında şunu yazdı. Bu faziletli ayda Müslümanların birliğini güçlendirerek başta Kudüs-ü Şerif'in özgürlüğü ve mazlum Filistin halkının işgal altındaki tüm topraklar üzerindeki egemenliği olmak üzere İslam ümmetinin yüce ülkülerine ulaşma yolunda önemli bir adım atabileceğine inanıyorum. İslami Şura Meclisi Başkanı mesajında ayrıca şunları kaydetti. Mübarek Ramazan ayının gelişi vesilesiyle en içten tebriklerimi Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve Rahman olan Allah'ın huzuruna yaklaşılan bu ayı size ve muhterem milletvekillerine hürmetle sunmaktan mutluluk duyuyorum. Galibaf mesajına şöyle devam etti. İnanıyorum ki bu mübarek ayda dünya Müslümanları birlik ve beraberliğini güçlendirerek, başta Kudüs-ü Şerif'in özgürlüğü ve mazlum Filistin halkının egemenliği olmak üzere, İslam ümmetinin yüce ideallerine ulaşma yolunda önemli bir adım atabileceklerdir. İslami Şura Meclisi Başkanı mesajında ayrıca şunları hatırlattı. Kuşkusuz bu doğrultuda parlamentolar arasındaki istişareler Gazze'deki Siyonist suçların durdurulmasında İslam dünyasının barışçıl stratejisinin hayata geçirmesine, İslam ülkelerinin istikrar ve güvenliğini sağlamasında önemli rol oynayacaktır. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin İbn Abdullahiyan ayrı ayrı mesajlar göndererek İslam ülkeleri Dışişleri Bakanları mübarek Ramazan ayının başlangıcını tebrik etti. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Emir Abdullahiyan mesajında İslam'ın yüce ülkülerini gerçekleştirmek için tüm dünyadaki Müslümanların birliğine, Siyonist rejimin Filistinlilere yönelik saldırı ve cinayetlerine karşı İslam dünyasının dayanışma ve birliğine çağrıda bulundu. İsrail rejiminin Gazze halkını tamamen insani abluka altına aldığına değinen Emir Abdullahiyan, İslam dünyasının savaş çığırtkanlıklarıyla etkili bir şekilde mücadele etmesi gerektiğini vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı Hüseyin İbn Abdullahiyan, Pakistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Zara tebrik mesajı yolladı. Emir Abdullahiyan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dara'ya yeni görevi dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi. Emir Abdullahiyan'ın mesajında şu ifadeler yer alıyor. Dost ve komşu ülke Pakistan'ın Dışişleri Bakanı olarak atanmanızdan dolayı içtenlikle tebrik ediyorum. iki ülkenin liderlerinin iradesi ve İran ve Pakistan Dışişleri Bakanlıklarının çabalarıyla işbirliğimiz tüm alanlarda devam edecek. Size Pakistan hükümeti ve halkına sağlık ve başarı diliyorum. İran İslam Cumhuriyeti ve Irak Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Gazze'deki son gelişmeleri ele alırken, Gazze'deki soykırımın durdurulması ve insani yardımların hızla gönderilmesi için artan çabalara ve siyasi hareketlere vurgu yaptı. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Irak Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin dün telefon görüşmesi gerçekleştirerek fikir tatisinde bulundular. Dışişleri Bakanı'nın İslam ülkeleri Dışişleri Bakanlarını tebriklerinin devamı niteliğinde ve mübarek Ramazan ayının başında gerçekleştirilen bu telefon görüşmesinde iki taraf İran ve Irak arasındaki mükemmel ikili ilişkileri ele aldı ve ilişkilerin artan eğiliminin devam etmesi ve iki ülkeye başkanlarının vardığı anlaşmaların takip edilmesi ve uygulanması üzerinde durdu. Bu telefon görüşmesinde taraflar Cezayir'deki OPEC gaz zirvesi sırasında iki ülke cumhurbaşkanlarının yakın zamanda yaptıkları toplantıya değinerek ikili ayrıcalıklı ilişkilerin son durumunu gözden geçirip bölgede güvenliğin tesisi ve istikrara kavuşturması için iki ülke arasındaki istişarelerin artırılması ve işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu yaptılar. 9 Kasım'da bir grup uluslararası avukat Siyonist rejimi karşı Lahey savcısına 2000 sayfalık bir şikayet gönderdi ve bu davada iyi bir hukuki ve adli ilerleme kaydedildi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre avukatların Lahey'e yaptıkları şikayet davasında en etkili avukatlardan biri olan Fransız avukat Gilles Dover şöyle diyor. Avukat olmadan önce hemşireydim ve hemşire olarak insanların, Filistinlilerin acılarına aşinayım. Gilles Dover, çarşamba günü Tahran'da Filistin gündemiyle ilgili toplantıda şunları kaydetti. Elbette Fransa'yı savunmam gerekiyor ama tarihe baktığımda ülkemin zenginliklerinin aslında fakir ülkelerden yapılan hırsızlıkların sonucu olduğunu görüyorum. Bu Fransız avukat şunları kaydetti. Bu dava Lahey savcısının inkar edemeyeceği olumlu bir atmosfer yarattı. Fransız avukata göre direniş grupları medya atmosferine rağmen bu uluslararası hukuki kapasitenin kullanılması konusunda olumlu görüşe sahipti. Bu toplantının devamında Güney Afrikalı avukat Ziad Patel de şunları söyledi. Siyonist savaşın başlangıcından beri belge topluyorum. Temel haklarından mahrum bırakılan Filistinli çocuklarla hepimiz dayanışmamızı dile getirmeliyiz. Patel sözlerinin devamında İsrail'in 2008'den bu yana hiçbir zaman suçlu olarak tanınmamasını, İsrail'in davranışlarının devam etmesine yol açtığını vurguladı. Saldırgan rejim savaş uçakları Gazze'nin merkezindeki Deir el-Beyah'ta bir konutu hedef alması sonucu şu ana kadar 11 kişi şehit oldu. Çok sayıda kişi ise hala enkaz altında bulunmakta. İnan-ı Şahap Filistin Haber Ajansı'ndan naklen verdiği habere göre Gazze şeridinin kuzeyindeki Cebelli kampı civarı ve güneyindeki Han Yunus kenti Siyonist rejim savaşçılarının hedefi oldu. Öte yandan İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün işgal altındaki Filistin'deki temsilcisi Omer Şakir, Katar Ayı ile yaptığı röportajda şunları kaydetti. İsrail'in genel yaklaşımı yasa dışı saldırılar ve cezadan kaçmaktır. Omer Şakir ayrıca Gazze Şeridi halkı için güvenli bir yer olmadığını belirterek şunları kaydetti. İsrail rejimi barınakları hedef alıyor ve Gazze saldırılarında beyaz fosfor kullanıyor. Hamas, çarşamba sabahı El Arabiye ağının hareketin Gazze'de uluslararası ateşkes önerisiyle mutabakata vardığına ilişkin raporunun doğru olmadığını duyurdu. İnan-ı Şahap Filistin Haber Ajansı'ndan naklen verdiği habere göre Hamas'ın açıklamasında şu ifadeler yer alıyor. El Arabiye ağı tarafından yayınlanan ve Gazze'de uzun süreli bir ateşkes için uluslararası bir teklifin alındığı ve mültecilerin kademeli olarak geri döndüğü veya ayrılışına ilişkin üst düzey bir Hamas kaynağına atfedilen haber, hareketten bir heyetin Kahire ile görüşmesi doğru değil. Hamas ayrıca şunları kaydetti. medyadan haberlerin gerçekliğini ve inandırıcılığını sağlamasını ve Siyonist rejimin askeri saldırısı ve Nazi cinayetleri altında kalan halkımızın duygularıyla oynamamasını istiyoruz. Daha önce El Arabiya kanalı üst düzey bir Hamas yetkilisinden naklen, Hamas'ın Gazze'deki ateşkesi uzatmak için tutsak çocukların, kadınların ve yaşlıların serbest bırakılmasını da içerecek şekilde uluslararası bir teklif aldığını bildirdiğini aktarmıştı. Bu rapora göre Hamas'tan bir heyet anlaşmanın ayrıntılarını görüşmek ve uygulamaya başlamak üzere önümüzdeki birkaç gün içinde Kahire'ye gidecek. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı UNRWA Başkanı, Gazze'de 4 ay süren savaşta öldürülen çocuk sayısının dehşet verici olduğunu belirterek, son 4 yılda dünyada yaşanan tüm savaşlarda bile bu sayıda çocuk öldürülmedi açıklamasında bulundu. Yeni haber ajansının bildirdiğine göre Philip Lanzarini bu şaşırtıcı rakamı gösteren verileri sosyal medya hesabı X'te paylaştı. Bu verilere göre Ekim 2023 ile Şubat 2024 arasında Gazze'de 12.300'den fazla çocuk öldürülürken dünyada son 4 yılda meydana gelen tüm çatışmalarda 12.193 çocuk hayatını kaybetti. Lazzarini bu iki sayı arasındaki karşılaştırmanın Gazze'de olan cinayetin derinliğini ortaya çıkardığını belirterek bu savaşın çocuklara ve onların geleceklerine karşı bir savaş olduğunu vurguladı. Savaşın 159. gününde işgalci Siyonist rejimin saldırganlığı ve cinayetleri hala devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze halkına yönelik savaşın başlangıcından bu yana bu bölgede şehit sayısının 31 bini aştığını duyurdu. İngiliz gazeteci Richard Metcalfe bir tweette Batı politikacıların Gazze'deki Siyonist rejimin işlediği suçlara ilişkin ikili tutumlarını eleştirdi. İngiliz gazeteci Metcalfe X sosyal ağında bir gönderide şunları yazdı. Batılı politikacılar Ramazan mübarek manşetleriyle nezaket gösterebilir mi? Gazze halkının Ramazan'ı kutlayamaması, Noel'i kutlayamamasının sebebi tam anlamıyla sizlerseniz. Gazze'de yiyecek yok. Gazze'liler her gün orucunu nasıl ve hangi yemekle açıyor? Hayvan yemi ile mi? Yazıklar olsun size şeytanlar. Ve sırada mültenimizin son haberi var. Asya Masa Tenisi Konfederasyonu, Kazakistan'da düzenlenen Asya Şampiyonası Büyükler Masa Tenisi Turnuvası'na iki İranlı kadın hakemin katılacağını duyurdu. Asya Masa Tenisi Konfederasyonu açıklamasıyla Kazakistan'da düzenlenen Asya Şampiyonası Masa Tenisi Turnuvası'nda Simin Rezai ve Nesibe Delir Harvi adlı iki İranlı kadın hakem sırasıyla baş hakem ve yönetmen yardımcılığına seçildi. Simin Rezai'nin olimpiyatlar ve dünya şampiyonası gibi etkinlikleri değerlendirme konusunda bir geçmişi var. Nesibe Delir Harvi ayrıca dünya şampiyonası, Asya oyunları ve Asya şampiyonası gibi önemli etkinliklerde jürilik yaptı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 İsfen 1402, Hicri Kameri 3 Ramazan 1445 ve Miladi 13 Mart 2024 Çarşamba. ...67 yıl önce bugün Hicri Şemsi 23 Esven 1335'te SAVAK olarak bilinen İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı'nın kurulması yasa tasarısı İran Milli Şura Meclisi'nce onaylandı. Hicri Şemsi 1332'de Amerikan-İngiliz ortak ürünü olan askeri darbeyle hezimete uğrayan İran petrol sanayisinin millileştirilmesi hareketinin ardından Washington Sovyetler Birliği'nin İran'daki nüfuzunu engellemek ve zalim Pehlevi rejimini korumak için güçlü bir güvenlik teşkilatının oluşması planını sundu. Şah'ın iç muhaliflerinin bastırılması için yararlanılan bu teşkilat Amerikalılarca faaliyete geçirildi ve savak personeli eğitim gördü. Bunlar İran halkının hakları ve özgürlüklerini savunan herkesi Komünist ve Sovyetler Birliği'ne bağlı oldukları adıyla tutuklayıp en şiddetli işkencelere tabi tuttular. Savak'ın faaliyetleri sırasında binlerce inkılapçı mücadeleci öldü ve yaralandı ve bu gizli teşkilat İran'da insan hakları ihlalcisi ve katliam simgesi olarak tanındı. Bu teşkilat İran'da İslam İnkılabı'nın zaferinden birkaç gün önce Hicri Şemsi 17 Behmen 1357'de kapatıldı. ...62 yıl önce bugün Hicri Şemsi 23 Esfen 1340'da İran'ın çağdaş tarihinin Müslüman mücadeleci, din alimi ve şahsiyeti Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Kaşani vefat etti. Gençliğinde Irak'taki Necef-i-Eşref dini ilimler havzasından fıkıh dalında içtihat makamına ulaşan Ayetullah Kaşani diğer din alimleriyle birlikte sömürgeci İngilizlerin despot siyasetlerine karşı geniş mücadele sürecini başlatması İran'dan ihraç edilmesine neden oldu. Ayetullah Kaşani İran'da İngiliz sömürgeciliğine karşı yıllarca mücadele etti ve bu yüzden de yıllarca hapse girdi. Tahran halkı Kaşani'nin hapisten serbest bırakıldıktan sonra onu verdiği geniş çaptaki mücadelelerinden dolayı Milli Şura Meclisi'ne temsilci olarak seçti. Ayetullah Kaşani'nin Doktor Musaddık'ı ve İran halkının sürekli mücadelesini desteklemesi neticesinde İran'ın petrol sanayisi millileştirildi. Musaddık ise başbakan oldu. İngilizlerin kuklası olan Kavamul Saltani başbakan olduktan sonra Ayetullah Kaşani yayımladığı birileriyle halka çağrıda bulunarak böylece Hicri Şemsi 31, 1331 kıyamı vuku buldu. Hicri Şemsi 1332'de Amerikan ürünü darbenin gerçekleşmesi ve Şah'ın İran'a geri dönmesi ardından onun unsurları Ayetullah Kaşani'yi gözetim altına aldı ta ki nihayet uzun süre sömürgecilere karşı yaptığı mücadelenin ardından vefat etti. Yıl önce bugün 13 Mart 1948'de Hagana terör çetesine bağlı silahlı Siyonistler Kuzey Cebaliyye'deki Filistin'in bir köyü olan Hüseyniye'ye saldırdılar. Katil Siyonistler bu vahşi saldırıda sivil Filistinlilerin evlerini tahrip ederken adı geçen köyde yaşayan Filistinlilerden 60'ını katliam ettiler. Siyonist askerler aynı günde Beytül Mukaddes'teki Katamon'daki evleri bombardıman ettiler ve bazı Filistinlileri de şehit ettiler. Bin 32 yıl önce bugün Hicri Kameri 3 Ramazan 413'te fakih, mütekellim ve alim Şeyh Mufid lakaplı Muhammed bin Neyman vefat etti. Fıkıh usulü, kelam, hadis ve Kur'an tarihi dallarında kendi döneminin önde gelen alimlerinden olan Mufid, açık fikirli ve yüksek kabiliyete sahipti. El Kelam fi Delail el Kur'an el Erkan ve Keşful Serair adlı eserler Şeyh Mufid'in eserleri arasındadır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Gemileri durdur diyene gözaltı.
Star.
İBB Başkan Adayı Kurumdan İmamoğlu'na tepki. Yalancı Başkan, emek, proje ve icraat hırsızlığı yapıyor.
Yeni Asya.
Dünya Filistin için ayakta.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Mehmet Kara 11 Mayıs tarihiyle Yeni Asya gazetesinde Meclis Tatilde başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Mahalli seçimlere 3 hafta kaldı. Meclis 2 Nisan'a kadar tatile girdi. Belediye başkanlığı seçimleri yapılacaktır. Meclisin neden tatile girdiğini anlamak zor. 600 milletvekilinden 26'sı partilere tarafından belediye başkan adayı gösterildi. Geriye kalan vekiller milletin o kadar derdi varken neden tatildiler? Sorusunun cevabı yok diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Türk tipi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile meclisin etkinliği azalsa da milletvekilleri hiç olmazsa bölgelerinin ve milletin genel sorunlarını dile getiriyorlardı. Meclisin tatile girdiği 1 Mart'ta içine alan hafta deprem haftasıydı. Bir yıl önce Kahramanmaraş merkezi depremde 11 ilimiz etkilendi. Bir yıl içinde neler yapıldı, neler yapılmadı? İhmallerin hesabı sadece müteahhitlere mi yüklenmeliydi? Bunun mecliste görüşülmesi gerekmez miydi? Muhalefetin bu konuda getirdiği araştırma önergeleri reddedilse de görüşmelerde birçok sorun kamuoyunun dikkatine sunuluyordu. Deprem sadece 11 ilin meselesi mi? Günlerdir Ege bölgesinde irili ufaklı depremler oluyor. Belediye başkanı adayları seçim çalışmalarını yapsın da çözüm makamında olanlar bu işlere baksalar iyi olmaz mı? Bir yıl önce büyük bir yıkımın olduğu illerde bile deprem mahalli seçimin bir numaralı gündemi dahi olamıyor. Emeklilerin durumu ortada. Alanlarda seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Çare olması gereken hükümet sıkıntıların farkında olduğunu söylemekle yetiniyor. Milyonlarca emekli 10 bin lira sefalet maaşına mahkum edilmişken bu insanların sahur ve iftarda ne yiyeceğini hesap eden yok. Sadece emekliler değil tabii ki. 17 bin liralık asgari ücretle çalışanlar da aynı durumda. Evine ekmek götürmenin telaşı içinde. Memurlara yapılan 8 bin liralık seyyanen zam bütün ekonomik dengeleri bozarken çalışanlar arasındaki adaletsizliği daha da artırdı. Bunu hükümet de kabul ediyor ama bir çare üretemiyor. 2003 yılında işçi emeklisi asgari ücretten %47 oranında daha fazla maaş alıyordu. 2023 yılında bu oran 0,71 olurken 2024 yılında 0,61'e düştü. Yani en düşük işçi emeklisi maaşı asgari ücretten %39 daha düşük.
Ahmet Kepekçi 11 Mart tarihiyle Yeni Mesaj gazetesinde Ekonomi Gerçekler ve Beklentiler başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye'de ekonomi politikaları ve enflasyon vatandaşların günlük hayatını doğrudan etkileyen iki kritik konudur. Son zamanlarda açıklanan resmi enflasyon rakamları ve vatandaşların yaşadığı gerçek enflasyon arasındaki fark ekonomi politikalarının etkinliği üzerine ciddi soruları beraberinde getiriyor. Merkez Bankası'nın faiz politikaları, hükümetin ekonomi yönetimi ve yurt dışından beklenen finansal destekler tartışmaların odağında diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Resmi enflasyon oranları vatandaşların mutlak ekonomisinde hissettiği enflasyonun çok altında kalıyor. Bu durum ekonomi politikalarının gerçeklerden uzak bir taban üzerine inşa edildiğini gösteriyor. Özellikle sabit gelirliler, emekliler ve asgari ücretliler gelirlerinin alım gücünün hızla eridiğini hissediyor. Maaşlara yapılan zamların resmi enflasyon rakamlarını temel alması nedeniyle maaşlar gerçek enflasyon karşısında yetersiz kalıyor ve vatandaşın yaşam standardını aşağı çekiyor. Ekonomi yönetiminin sürekli değişen politikaları, Merkez Bankası başkanlarının sık sık değiştirilmesi ve faiz oranlarındaki dalgalanmalar piyasalarda belirsizliği artırıyor. Bu belirsizlik yatırımcı güvenini sarsıyor ve ekonomik istikrarı tehdit ediyor. Ek olarak yurt dışından beklenen finansal desteklerin ekonomi politikalarının temel bir dayanağı olarak görülmesi, ülkenin ekonomik bağımsızlığı konusunda endişeleri artırıyor. Vatandaşların gerçek enflasyon karşısında korunması, ekonomik istikrarın sağlanması ve yatırımcı güveninin tesis edilmesi, hükümetin 20 yılı aşkın iktidarı döneminde aşılamamıştır. Yerel seçimlerin arifesinde olduğumuz şu günlerde seçmenin siyasi tercihinde bu tablo belirleyici olacaktır. AK Parti'nin kurmayları her ne kadar bu seçim Erdoğan oylanmıyor mesajı verseler de, seçim bölgelerinde en çok Erdoğan figürüne vurgu yapılıyor. Tek başına yola çıkan Erdoğan son seçimde irili ufaklı birçok partiyle ittifak yaparak ve muhalefetin örtülü desteğini alarak seçimi kazanabilmişti. Şimdi de duygusallığın dozunu artırarak bu benim son seçimim diyor. Çeyrek yüzyıl ülkeyi yöneten Erdoğan propaganda ile parlatılmaya çalışılıyor. Ancak durum hiç de iç açıcı değil. Ortam koşullarının normalleşmesiyle yapılacak inceleme, araştırma çalışmaları ile ülkenin neler kaybettiği net olarak ortaya çıkacak. Kazanan kim, kaybeden kim daha net görülecektir. Sözün özü ekonomi her zaman olduğu gibi günümüzde de önemli gündem maddelerinden biri. Vatandaş artan enflasyon, işsizlik ve hayat pahalılığı karşısında ezilirken çözüm arayışları da hız kazanıyor. Peki ekonomi politikaları enflasyonu kontrol altına alabilir mi? Hükümetin bu konuda uyguladığı para politikası, maliye politikası ve gelir politikası ile tüketici üzerinde baskı oluşturmaktır. Bir taraftan faiz oranlarını artırarak para arzını kontrol etmek, vergi ve cezaları artırarak vatandaştan para çekmek, vatandaşın gelirini aşağıya çekerek tüketimi sınırlandırmak yaptıkları bunlar. Sonuç olarak piyasaların doğal dengesi ile oynanarak iflasların önü açılıyor. Böylece vatandaş elinde ne varsa satsın da yabancı sermaye kendine bir yer bulsun istenmektedir.
Tahran Radyosu.
Zeki Ceyhan 11 Mart tarihli Milli Gazete'de "Ben kazanmıyorsam o da kazanmasın" başlık yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan son konuşmalarının birinde kendileri kazanmak için değil, bize kaybettirmek için ortaya çıkan partiler var diyor. Doğru, böyle partiler gerçekten var ama onlar niye böyle davranıyorlar diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu konuda biraz kafa yormaya ne dersiniz? Belli ki böyle partiler Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile sıkı bir pazarlığa kalkışmışlar. Yani ona kazandıklarını paylaşalım demişler. Yani hep sen kazanıyorsun demişler. Yani birazını da bize bırak demişler. Bu teklifleri hüsnü kabul görmeyince de madem biz kazanamıyoruz sen de kazanma demişler. Ve kendilerinin kazanma şansı yokken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın kaybetme riskini artıran adımlar atmışlar. Malum yerel seçimler bıçak sırtında geçecek. Tek bir oyun bile etkili olacağı bir seçim döneminden geçiyoruz. Böylesine riskli bir ortamda paylaşmaya yanaşmayanların kaybetmelerinden daha doğal bir şey olabilir mi? Paylaşmasını bilseler, bölüşmeyi içlerine sindirebilseler elbette böyle risklerle karşı karşıya kalmayacaklar. ama hepsi bizim olsun mantığıyla hareket edilince ortaya böyle şikayet konuları çıkıyor. Bu şartlar altında sadece kaybettiren sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında kaybettiren kadar onları böyle davranmaya mecbur bırakanlar da sorumludurlar. Bugün kazanmak için değil, kaybettirmek için kurulan partiler var diye suçlananlar açısından bakıldığı zaman o partilerin kendilerinin koltuk değneği gibi kullanılmak istenmesine de izin vermedikleri söylenebilir. Yani farklı bir parti oldukları halde AKP'yi iktidara taşıyan ve bunun karşılığında avucunu yalayan bir parti olarak görülmeyi kim ister? Elbette hiçbir parti istemez. Bu nedenle diyoruz ki bazı partileri kazanmak için değil kaybettirmek için çalışmakla suçlama yerine biz nerede hata yaptık, neyi paylaşamadık soruları sorulsa çok daha isabetli bir iş yapılmış olur. Cumhur İttifakı'nın diğer ortağının pek çok isteği kabul edilirken diğer ortaklara karşı aynı özenin gösterilmemesi ortaya istenmeyen sonuçların çıkmasına vesile oluyor. Biz paylaşmaya yanaşmayanların yerel seçimler sonrasında daha çok sızlanacaklarını düşünüyoruz.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi belirtmek istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah.
Allah'a yakarışlar.
Ya Rabbi, ya
değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız. Evlenince yani baht evine gidince mutluluktan uçmayı istiyordum. Hayatımın en iyi dönemine gelmişim. Babam hep şöyle derdi. Kerbela ziyaretine eşinle git. En iyi elbiseleri, sanat kurslarını, ehliyet kurslarını, ne ihtiyaç duyarsan, neyi istesem evlilik engeline takılıyordu. Şimdi evleniyordum ve bir ev. Tüm idaresi ve içinde olan her şey benim elimdeydi. Aynasından paspasına kadar. Bu hayatımın en iyi dönemidir. Tıpkı evlenecek olan her kız gibi. Hep bunun hayalini kafamda canlandırıyordum. Ben bir evin yeni geliniydim. Bir evin hanımı. Fakat şimdi her günüm gözyaşıyla geçiyor.
Allah'ım, neden hayatımın en iyi dönemi böyle geçiyor, neden? Her gün bir kağıt alıyorum ve genç bir kızın çeyizi için gerekli olanları yazıyorum. Yazıyorum ve üstünü çiziyorum. Fiyatlarını düşününce bir bir üzerini çiziyorum. Ey her sanatın sanatkarı, ey her yaratılanın yaratıcısı. Ben çeyizim için gerekli olan her şeyin üstünü bir bir çiziyorum. Zira babam bu kadar parayı ödeyemez. Sen ki lütuf ve sevginle beni buraya kadar getirmişsin şimdi. Nasıl çeyizimi hazırlamam gerektiğini söyle. Bunu da sana bırakıyorum. Zira sen her sanatın sanatkarısın. Her yaratılanın yaratıcısısın. Bana ne yapmam gerektiğini söyle. Baht evimin tuğlaları henüz sağlamlaşmadı. Ailemin onuru bu listeye bağlı. Hepsinin üzeri çizilmiş bu listede. Her akşam babam bahçenin merdivenleri üzerinde oturuyor ve uzun uzun düşünüyor. Sanırım benim çeyiz listemi kafasında yazıyor. Fakat bir bir onların üstünü çiziyor. Elindeki sigara tükenince tahminimin doğru olduğunu anlıyorum. Ey her rızıklananın rızık vereni, ey her sıkıntıda olanın sıkıntısına son veren. Derler ki düğün rızkını sen ulaştırırsın ve ben senin nimet sofrasını bekleyen endişeli bir taze gelinim. Bir taze gelinin yeni evi boş kalamaz ki. Ey her sıkıntıda olanın sıkıntısına son veren, ey bütün kederlenenlerin kederini gideren. Endişeliyim, beni hayatımın en güzel döneminde en mesut kadını olmamı engelleyen bu gam yükünden kurtar. Büyükannem gözümdeki mazlumiyeti yaş damlalarından okurken her defasında şöyle diyor: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Sen yücesin. Gerçekten ben zulmedenlerden oldum. Ve şöyle diyor: rivayetlere göre bu zikri sıkça söylemek gerekir. Hayret ediyorum. Neden hüzünlü olanlar bu zikre tevessül etmiyor? Ey bütün acınacak kimlerin haline merhamet eden. Ey bütün yalnız, yardımcısız kalanlara yardım eden. Ey her kusur sahibinin kusurunu örten. Ey bütün kovulmuşların sığınağı olan. Sen benimlesin, tıpkı o günlerde olduğu gibi. Sen bir gün olup bir gün olmayabilir misin? Bir dönemde sana sahipken bir diğer dönemde kaybedilir misin? Senin kapından başka kimin kapısına gidebilirim ki? Bazı hüzünler gizlidir, haykıramazsın. Sen kusurları örtensin. Bu hüzün aramızda kalmalı. Evimizden gitme. Bunu sen çöz. Bundan sonra da kimse benim şükür secdelerimin sebebini bilemeyecektir. Bu aramızdaki bir sırdır. ey her sanatın sanatkarı, ey her yaratılanın yaratıcısı, ey her rızıklananın rızık vereni, ey her sıkıntıda olanın sıkıntısına son veren, ey bütün kederlenenlerin kederini gideren, ey bütün acınacak kimlerin haline merhamet eden, ey bütün yalnız yardımcısız kalanlara yardım eden, ey her kusur sahibinin kusurunu örten, ey bütün kovulmuşların sığınağı olan, münezzehsin sen, ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ey Rabbim.
Ya hayral gafirin, ya hayral fatihin, ya hayral nasirin, ya hayral hakimin, ya hayral razigin, ya hayral varisin, ya hayral hamidin, ya hayral zakirin, ya hayral munzilin, ya hayral muhsinin. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث.
Anlaşmamıştık. Bu yol ayrımı, bu sonsuz yol, bu ne yapmam gerektiğini bilmezliğim. Hayır, böyle anlaşmamıştık. Çantam sırtımda ve yalnız. Baştan da böyleydi. Seninle yalnız. Zira senin yanında olduğun birisinin bir eksiği olmaz. Senin yanında olmadığın birisi neye sahip olabilir ki? Sırtımda bir çanta, elimde bir bavul, seninle birlikte uçsuz bucaksız bir yolda. Neyim eksik? Hiç. Sen varken neyim eksik ki? Öyleyse neden kendimi yalnız hissediyorum? Neden ıssız caddenin sonsuzluğu nefesimi daraltıyor? Varmak için gelmişiz. Gidelim ve varalım. Bunca yolculuğu kararlaştırmamıştır. Bunca gitmek ve varamamaktan korkmak. Yolculuk hayatın bir parçası. Allah'ım, hayatımı yolculukla geçirmek istemiyorum. Allah'ım, ey zorluk zamanımda hazırlığım. Ey musibet zamanında ümit kaynağım. Ey yolculukta ve ikamette benimle olan, ebedi ve kalıcı olduğunu biliyorum. Beni sonuçsuz bir yaşam için yaratmadın. Her hikayenin bir sonu vardır ve her yolcu bir gün maksada ulaşır. Fakat korkuyorum. Yenilikler şeytan cinsinden içime bir korku salıyor. Şeytanın içime sızmasını istemiyorum. Bu yüzden seninle konuşmaya ve bana yol göstermene geldim. Allah'ım, ey yalnızlık zamanımda yoldaşım, ey gurbette benim arkadaşım. Uzun ve sonuçsuz yolculuklar beni yıprattı. Bu yorgunluk neden yolculuğa başladığımı unutturdu. Nasıl bir hedefim olduğunu, neden yalnızlığı seçtiğimi unutmak beni korkutuyor. Allah'ım, ey yalnızlık zamanımda yoldaşım, ey gurbette benim yol arkadaşım. Sonu olmayan yolculuklar beni yordu ve bu yorgunluk yolculuk hedefimi unutturdu. Ve beni korkutuyor hangi hedefle, hangi maksatla bu yalnızlık ve gurbet yoluna ayak bastığımı unutmak. Ey nimetlerimde veli nimetim, ey sıkıntı zamanında imdadım. Gurbet insanı çaresiz kılar, sessiz kılar. Gurbet insanı unutkan yapar. Giderek alışırsın gurbete ve bu beni korkutuyor. Yalnız olduğuma inanmak korkutuyor. Ey fakirlik zamanında zenginliğim. Ben fakirlik içinde yalnız başıma sorunlar yükünü taşıyorum. Gurbetten gelen sorunlar beni çaresiz bırakmış. Burası benim şehrim değil. Allah'ım, işleri kolaylaştır, beni zorlama. Zikri sabah akşam ağzımdan düşmüyor. Bu garip kentte kalbimi bir tanıdıkla ısıt. Ne yapmam gerekir, sorumu cevapsız bırakma. Yorgun bir erkek giderek ayaktan düşer. Ey çaresizlik zamanında sığınağım, elimi tut ve bu kimsesizlikten kurtar.
Tahran Radyosu.
Her zaman kendin gibi insanlarla karşılaştır ki hayat yüküm hafiflesin. Bir zamanlar benim rüyalarım olan bu kenti artık sevmiyorum. Rüyalarıma ulaşma bedeli çok ağırdı. Ey korku zamanımda benim yardımcım, beni icabet et. Benim gurbetimi öldürmesi için kendin gibi insanları hayatıma kat. Sadece ve sadece sen varsın, yekta ve yegane. Bu gurbet ve yalnızlıkta her sabah neden yola çıktığımı, azığımın ne olduğunu soruyorum. Eve döndüğümde anneme ne götüreceğim? Allah'ım, azığımı mutluluk ve açılım ile doldur. Annemin duası benimle birliktedir. Beni annemin dualarının hürmetine esirge ve hayırlara ulaştır. Annemin dediği gibi sonumu hayret. Yol gurbet demek, rüzgar, yolcu ve uyuklamak hissi. Evin bahçesindeki sarmaşık dalı, ben ve özlem ve bu ıslak cam. Ey zorluk zamanında hazırlığım, ey musibet zamanında ümit kaynağım, ey yalnızlık zamanımda yoldaşım, ey gurbette benim arkadaşım. Ey nimetlerimde veli nimetim, ey sıkıntı zamanında imdadım, ey şaşkınlık zamanımda kılavuzum, ey fakirlik zamanında zenginliğim, ey çaresizlik zamanımda sığınağım, ey korku zamanımda benim yardımcım. Münezzehsin sen. Ey kendisinden başka bir ilah olmayan. Kurtar bizi ateşten ey Rabbim.
Ya gafiral hataya, ya kaşifel belaya, ya muntehar racaya, ya muczelal ataya, ya vahib al-hedaya, ya razıq al-beraya, ya gazi al-menaya, ya samir al-şekaya,
يا بارث البرايا يا مطلق النصارى سبحانك يا لا إله إلا أنت
Evet değerli dinleyicilerimiz, Allah'a Yakarışlar isimli sohbetimizi dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ceyşol Zulüm, örgütlenme ve hedefleri.
Değerli dinleyiciler, kendini Ceyşul Adl yani Adalet Ordusu olarak adlandıran terörist grup Ceyşul Zulüm son yıllarda İran halkına karşı birçok terör saldırısı gerçekleştiren bir gruptur.
Bu terör saldırılarının sonuncusu 15 Aralık 2023 tarihinde İran'ın güneydoğu bölgesinde bulunan Sistan ve Beluçistan ilinin Rask karakoluna yönelik gerçekleşti.
Bizler iki bölümde hazırladığımız sohbetimizde sizleri bu terör grubunun organizasyonu, destekçileri ve eylemleriyle tanıştırmak istiyoruz. Bu ilk bölümde ise grubun organizasyonu ve destekçilerini ele alacağız. Hep birlikte dinleyelim.
Ceyşul Zulüm terör örgütü 2013 yılından itibaren İran'ın Sistan ve Beluçistan bölgesinde bir dizi silahlı operasyon ve faaliyet başlattı. Bu grup Abdurrahim Malzade adında bir kişi tarafından kuruldu. Abdurrahim Malzade Ceyşul Zulüm'ü Pakistan'da kurmadan önce bu ülkedeki bazı terör örgütlerinin üyesiydi. Ceyşul Zulüm terör örgütü ilk adımlarda örgütün kurulması ve geliştirilmesi için çaba harcadı. Şeytan askerleri anlamında olan Cundu Şeytan terör grubu Ceyşul Zulüm'ün selefiydi. Cundu Şeytan 2002 yılından sonra El-Kaide terör örgütü ve Taliban grubunu örnek alarak İran'ın doğu ve güneydoğu bölgelerindeki faaliyetlerini başlattı ve daha sonra yoğunlaştırdı. Bu grup, İran ve Şii karşıtı şiddet söylemi, tekfirci çalışmalarını, Abdülmalik Rigi adı ile bilinen Abdülmecid Rigi çalışmaları çerçevesinde gerçekleştiriyordu ve bu bağlamda Şii ve Ehli Sünnet olan sivil vatandaşlar ile güvenlik güçlerine karşı bir takım geniş çaplı silahlı saldırılarda bulundu. Rigi, 2011 yılında uyuşturucu kaçakçılığı, adam kaçırma ve sıradan sivil insanları ve İran askerlerini öldürme suçlamasıyla yargılanarak hakkında verilen idam cezası infaz edildi.
Rigi ve grubunun karnesinde Sistan ve Beluçistan ilinde binden fazla kişinin katledilmesi ve yaralanması yer alıyor. Abdülmalik Rigi, Pakistan'daki dini okullarda eğitim görmüş ve 23 yaşından beri silahlı ve şiddet içeren eylemlere karışmıştı. Ceyşul Zulüm terör çetesinin oluşumunu Abdülmalik Rigi'nin tutuklanmasından sonraki yıllarda aramak gerekir. Genel olarak Rigi'nin Mart 2010'da tutuklanmasının ardından Cundul Şeytan terör grubunda bir tür belirsizlik ve şüphe oluştu ve bu da daha sonraki bölünmelerin yolunu açtı. Muhammed Zahir Beluç, Abdülmalik'in halifi olarak tanıtıldı ve 2010 yılında Çağbahar'da Tasua yani Muharrem ayının 9. gününde Çağbahar ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın doğum gününde Zahidan Camisi'nde düzenlenen terör saldırıları Cundul Şeytan Çetesi'nin kalıntıları tarafından gerçekleştirildi.
Çete üyeleri arasındaki ihtilaf söz konusu saldırıların ardından yoğunlaştı ve Abdülmalik Rigi'nin idamı ardından kardeşi Abdurraif Rigi gibi elebaşları ve diğer teröristler arasında geri kalan üyelerin örgütlenmesi konusunda ciddi ihtilaflar şekillendi. Bu dönemde grupta bir dizi iç hesaplaşmalar da gözlendi. Bu görüş ayrılıkları grubun Cundu Şeytan ve Ceyşo Zulüm olarak bölünmesine yol açtı. Abdülmalik'in kardeşi Abdurraif Rigi, Ceyşul Nasr adında bir grup kurarken, Marzade'de Ceyşul Zulüm çetesinin sorumluluğunu üstlendi.
Ceyşul Zulüm grubu, Afganistan ve Pakistan'da İran çevresindeki güvensiz bölgeleri kullanarak kayalar, dağlar ve erişilemeyen alanlar arasında bir dizi yasa dışı üsler kurmuştur. İran'da birçok suç işlemiş olmasına rağmen asılsız bir iddiayla Beluç halkının haklarını korumayı amaçladığını iddia ediyor. İran ve Pakistan'daki Beluç halkı herhangi bir terör eylemini kınarken, bu tür iddiaları Ceyşel Zulüm terör örgütünün insanlık karşıtı eylemlerini örtbas etmek için büyük bir yalan olarak görüyor. Ayrıca Ceyşel Zulüm terör örgütü saldırılarında Şii, Sünni veya Beluç olan veya olmayan arasında hiçbir ayrım yapmadı ve insanlık dışı hedeflere ulaşmak için etnik köken ve din ayrımı gözetmeksizin her İranlıyı hedef alıyor. Ceyşel Zulüm terör örgütünün düşüncesinde İran vatandaşlığına, egemenliğine ve İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı olan herkes düşman olarak görülüyor.
Ahran Radyosu.
İdeolojik düzeyde genel olarak Suriyeli Selefi muhaliflerinki gibi Vahhabi Selefi doktrinlerinin desteklendiğine dair işaretler Ceyşul Zulüm terör grubu liderlerinin düşüncelerinde de görülebilir. Bu terör örgütü IŞİD'in Suriye halkına ve yasal hükümetine karşı yürüttüğü savaşta tekfircileri ve teröristleri desteklemiştir. Ceyşul Zulüm terör çetesinin örgütlenme modeli bile El-Kaide terör örgütünün yöntemine göre oluşturulmuştur ve iktidardaki emniyet ve kolluk kuvvetleriyle çatışma ve hedeflere ulaşmak için terör oluşturmasını gündeme almıştır.
Suriye halkına ve yasal hükümetine karşı yürütülen tekfirci savaş sırasında zamanla İran İslam Cumhuriyeti'ne düşman olan ülkeler de bu gruba adeta eklendiler. Söz konusu ülkeler bu grubun kısıtlı imkan ve araçlarını kullanarak İran İslam Cumhuriyeti'nin genel güvenliğini bozmaya çalışıyorlardı. Bunlardan bazıları Ceyşel Zulüm Çetesi liderlerinin İran İslam Cumhuriyeti'nin düşmanları ve düşmanlarının casusluk servisleriyle bağlantısının varlığı, Cundul Şeytan terör grubundan çıkan diğer gruplarla karşılaştırıldığında Ceyşel Zulüm terör grubunun operasyonel kapasitesi ve düşman ülkelerin Abdurrahim Malzade'yi İkinci Rigi'ye dönüştürme çabaları.
Değerli dinleyiciler, Ceyş-ı Zulüm terör örgütünün saldırı gündeminde İran'ın güneydoğu bölgelerindeki tekfirci terörist şiddeti öne çıkarmaya çalıştığını ve aynı zamanda diğer aktif terör gruplarında cezbetmeye yönelik çalışmalarda bulunduğunu bilmenizde fayda var. Bu çabaların doruk noktası Abdurrauf Rigi'nin Ceyş-ı Zulüm tarafından gizlice öldürülmesinin ardından Ceyş-ül Nasr'ın Ceyş-ı Zulüm'e katılması oldu. Abdurrauf'un Ceyş-ı Zulüm'den ayrılmasının ardından iki taraf arasında dostluk ve geri dönüş için bir dizi kapsamlı görüşme gerçekleşti. Abdurrauf, mali imkanlar ve güç arayışı nedeniyle bu müzakereleri sonuçsuz bıraktı ve Ceyş-ı Zulüm'ün güçleri tarafından öldürülmesinin ardından Ceyş-ül Nasr üyelerinin Ceyş-ı Zulüm çetesine tekrar katılmasına yönelik istişare ve görüşmeler tamamlandı ve sonuçta Kasım 2016'da Ceyş-ı Nasr, Ceyş-ı Zulüm çetesi lideri Abdurrahim Marzade'ye biat ederek dağıtıldı.
Ceyş-ı Zulüm terör çetesi 3 coğrafi bölgeye yönelik 3 askeri koldan oluşuyor. Abdülmelik Malzade askeri grubu İran'ın Sistan ve Beluçistan ilinin güneydoğusundaki Sarbaz ve Rask bölgesinde, yine Sistan ve Beluçistan ilinin doğusundaki Saravan bölgesindeki Şeyh Ziyai askeri grubu ve Mevlevi Nimetullah Tevhidi'nin grubu da Sistan ve Beluçistan ilinin kuzeydoğusundaki Mircave ve Zahidan'da faaliyet gösteriyor ve kaçmak ve saklanmak için Pakistan sınırının imkanlarını kullanıyorlar.
Ceyş-ı Zulüm terör çetesi operasyonların asıl sorumluluğu gerilla modelleri ve pusu yöntemleri, uzaktan kumandalı bombalar ve yol mayınları kullanarak terör operasyonları yürüten Saravan ve Sarbaz bölgesindeki Abdülmelik ve Şeyh Ziyai kollarının sorumluluğundadır. Zahidan, Çağbahar ve benzeri şehirlerin yerleşim bölgelerindeki bombalamalar, bölgedeki kontrol noktalarını, polis devrelerini, mühendislik güçlerine çok sayıda saldırı, askeri ve polis araçlarına ve personeline yönelik pusular, sınır gözetleme kulelerine saldırılar, adam kaçırmalar ve uyuşturucu kaçakçılığına katılmak, Ceyş-ı Zulüm terör örgütünün İran'ın Sistan ve Beluçistan ilindeki diğer faaliyetlerinden bazılarıdır.
Burada değinmemiz gereken bir diğer nokta da Ceyş-ı Zulüm terör grubunun Furkan grubu, Cündül Şeytan gibi daha önceki terör gruplarına göre farklı bir eğilim izlemesidir. Bu terör örgütü söylem unsurlarına daha fazla ağırlık vermiş ve doğrudan terör alanında olmanın yanı sıra yumuşak terör ve kamuoyunu saptırma alanına da önem vermektedir. Neyse ki İran İslam Cumhuriyeti'ndeki etnik topluluğun derin farkındalığı nedeniyle bu konu şu ana kadar başarılı olamadı.
Ceyş-ı Zulüm bölgedeki tüm Selefi ve terörist gruplar gibi iki kaynaktan mali destek alıyor. Birinci kaynakları Batı Asya bölgesindeki bazı Arap ülkelerin mali desteği, ikinci gelir ve finans kaynakları ise uyuşturucu kaçakçılığıdır. Fakat bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimiz için sohbetimize bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Değerli dinleyiciler, bizleri arzu ettiğiniz takdirde www.parsure.ir adresinden veya Telegram kanalımız olan Tahran Radyosu'ndan takip edebilir. Görüş, istek ve eleştirilerinizi turkica.ws.arif.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin 13. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu program İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı ele alacağız. Üzerinde duracağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konular içeriyor. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde durmaya çalışacağız. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Bilindiği üzere Ehl-i Sünnet ve Şii hadislerinde yer alan rivayetlerde bidatin büyük ve aşikar bir gün olduğu ve Müslümanların kesinlikle bu amelden uzak durmaları gerektiği belirtilmiştir. Bugünkü sohbetimizde bidatle ilgili hadisleri gözden geçireceğiz. Bidat, yenilikçilik ve bundan önce var olmayan bir şeyi gündeme getirme anlamına gelir. Şer'i açıdan ise bidat, Kur'an-ı Kerim ve sünnette kökü olmadığı halde dinde yeni yeni ortaya çıkan durumdur. İslam peygamberi şöyle buyurur. Bidat ehli olanlar sayıları fazla olsa bile Allah'ın emirlerine, kitabına ve peygamberine karşı çıkan ve kendi nefsani heva ve heveslerine göre hareket edenlerdir. İslam peygamberi sözü edilen hadiste bidatin en önemli sebebini insanların hevesleri ve nefsani istekleri şeklinde beyan ediyor. Gerçekte dini gayri meşru emelleri yolunda bir engel gibi gören fakat din ile doğrudan mücadele edemeyen sapkın ve imansız insanlar kendi heva ve heves ve nefsani isteklerini din kisvesinde ve dinden yeni bir yorum şeklinde sunmaya çalışır. Örneğin Muaviye bidati ile İslami hükümeti miras yolu ile el değiştiren saltanat düzenini çevirdi ve eski şahların gelenek ve göreneklerini ihya etti. Ve şarafçı ve Ayyaş oğlu Yezid'i kendi halefi olarak seçti. Oysa bu amel ilahi emirlere, Kur'an-ı Kerim tealimi ve Allah Resulü'nün sünnetine tamamen aykırıydı. Bidatin İslami toplum için çok tehlikeli ve çok kötü tesir ve sonuçları söz konusudur. Bidat, İslam'ın asil kültürünü değiştirir ve iyi sünnetlerin yok olmasına yol açar. Hazreti Ali aleyhisselam hiçbir şey bidat kadar yıkıcı olmadığını buyurmuştur. Bu yüzden İslam dininde bidat ve bidate sebep olan insanlar en sert biçimde tenkit edilmiştir.
Tahran Radyosu.
İmam Bakır aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Bidat ve Allah'a iftira atan, batıl sözlere boyun eğenlerin dini yoktur. İslam peygamberi ise şöyle buyurur. Her bidat sapkınlık ve her sapkınlık ateşe uzanan bir yoldur. İslam peygamberi kendi ümmetini bidat girdabından kurtarmak için Ehl-i Beyt'ine eşlik edilmesini tavsiye etmiş ve Ehl-i Beyt fertlerini Kur'an-ı Kerim'in benzeri olarak tanıtmıştır. Allah Resulü şöyle buyurur. Ben aranızda iki değerli emaneti miras bırakıyorum ki, eğer bu ikisine sarılırsanız asla sapmazsınız. Bunlardan biri Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri ıtretimdir. Bu iki emanet Kevser havuzu başında bana gelinceye dek birbirinden ayrılmaz. İslam peygamberi bir başka hadiste Ehl-i Beyt'in kendisinden sonra sünneti savunma ve bidatlerle mücadele konusunda şöyle buyurur: "Benden sonra sizin imanınıza zarar verecek her bidate karşı benim hanedanımdan bir hami belirlenmiştir ki görevi imanı savunmak, hakkı aşikar ve aydınlatmak ve komplocuların komplolarını etkisiz hale getirmektir." Allah Resulü'nün bidat ile mücadele için ikinci adımı, ümmetin gerçek alimlerini hakikatleri aşikar etmek ve o Hazretin gerçek sünnetini halka beyan etmekle görevlendirilmesidir. Nitekim İslam peygamberinden bir hadiste şöyle okumaktayız: "Ne zaman ümmetimin arasında bidatler belirlemeye başlarsa, alim ilmini aşikar etmelidir. O zaman eğer böyle yapmazsa Allah'ın laneti onun üzerine olsun." Öte yandan sıradan insanlar da bidat eden insanlarla oturup kalkmaktan, onlara saygı göstermekten ve her türlü işbirliği yapmaktan kaçınmaları ve onlara verecekleri mantıklı ve sert tepkilerle bu zümreyi toplumdan dışlamaları gerekir. Çünkü Allah Resulü şöyle buyurmuştur: "Kim bidat edenleri hor görürse Allah kıyamet günü onu korur." İnsanları fıtri olarak din ve mezhebe ilgi duyar. Bu yüzden birçok çıkarcı ve hilekar insan dünyevi saikler ve insanları dolandırmak amacıyla düşüncelerini din ve mezhep adına başkalarına dayatır. Yüce Allah Bakara suresinin 79. ayetinde şöyle buyurur: "Elleriyle bir kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline onların ve kazandıklarından ötürü vay haline onların." Bu yüzden insanlar bidat içeren kitaplara, makalelere ve sözlere dikkat etmeleri ve her alime inanmamaları gerekir. Gerçi tarih boyunca her bidatten o bidati gündeme getiren sorumludur. Fakat kim o bidati izleyecek olursa o da bu günaha ortak olur ve cezalandırılmayı hak eder. Nitekim Allah Resulü şöyle buyurur: "Kim bidat eden kimseye saygı gösterirse İslam'ın yok olmasına yardım etmiş olur." Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İslam İnkılabı rehberi Allah'ın inayeti ve lütfuyla direnişin Siyonistleri ağır şekilde cezalandıracağını belirtti. İran İslami Şura Meclisi Başkanı galiba parlamentolar arasındaki istişareler İslam ülkelerinin istikrar ve güvenliğine yardımcı oluyor dedi. Emir Abdullahyan, İslam ülkeleri Dışişleri Bakanlığı'nı Ramazan ayı münasebetiyle tebrik etti. İran ve Irak Dışişleri Bakanları Gazze'deki soykırımın durdurulmasına vurgu yaptılar. Uluslararası avukatların Siyonist rejime karşı Lahey yaptıkları şikayette iyi ilerlemeler kaydedildi. Yayımızın sonunda yaptığımız haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsde.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.